Ayrım 8. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 50. Çok sevdiğim kirazcı aileye varınca öfkem yatışıyor. Belki de geldiğim iyi oldu diyorum. Mehmet'imin özlemi, sevinci bir yana, böyle huzur dolu bir ortamda, Feridun'la daha olumlu bir diyalog kurabilir, daha akılcı çözümlere ulaşabiliriz. Yaylanın zümrüt yeşili çayırlarında, gölgeli patikalarında, yitirilenlerin hüznüyle dolaşıyoruz. Uzun tartışmalar, yalvarışlardan sonra ancak Mehmet'in velayetini almak şartıyla boşanmaya razı olacağını söyleyip haşin bir sesle ilave ediyor. Namusunu temizlemek için bu adamla evlenmelisin. Ama senin gibi hassas bir kadın böyle kaba saba birisiyle uzun zaman evli kalamaz zaten. Birkaç ayda boşanırsınız. İşte yine gerçekleri görmüyor veya görmezden geliyor. Bu arada annemi de telefon ederek ağlamaklı bir sesle "Eğer bu boşanmayı engelleyebilirseniz, geleceğinizi parasal açıdan garanti altında biliniz," diyor. Babam ölüme giderken çok acil ve gerekli yardımı esirgeyen aynı kişinin öylesine küçültücü tutumundan sonra Mehmet'i de alarak İstanbul'a dönüyor. Feridun'u anasının şefkatine bırakıyorum. Bir süre oğlumla baş başa olmaya çok ihtiyacım var. Onun anlayabileceği dilde bazı açıklamalar da yapmam gerek. Bu arada Sadun'dan kaynaklanan mutluluk seliyle köymen çıkmazı arasında sıkışıp kalan sinir sistemim tüm dengesini yitirmiş durumda. Üstelik Mehmet'imden ayrı kalmak düşüncesi yüreğimi parçalıyor. Ama ona karşı güçlü görünmeye gayret ederek gözyaşlarımı içime akıtıyorum. Ağlayan bir tane ebeveyn yeter. Bu yaşta ikinciye dayanamaz. Nitekim başarılı oluyorum. Ayrıntıları anlatıp kiminle yaşamayı tercih ettiğini sorduğumda, "Anacığım, sen güçlüsün, mutlusun, en iyisi ben babamla kalayım," diyor. O böyle diyor ama ben yine de bu boşanmayı asgari sarsıntıyla geçiştirmesi ve ruh sağlığının, mutluluğunun olduğunca zedelenmemesi için en uygun yolun hangisi olduğunu düşünüp durmaktayım. Feridun oğluna çok düşkün ve maddi olanakları iyi. Kurulu bir düzen, çocuğun doğduğundan beri yaşadığı bahçeli, güzel bir ev, çevresi, arkadaşları var. Hala dinç, sağlıklı ve yegane torununu doğal olarak çok seven babaanne, bir süre için onların kadın eline muhtaç gereksinimlerini karşılayabilir. Üstelik Mehmet babasıyla kalmak istediğini açıkça belirtiyor. Ama öte yandan Sadun bir ananın çocuğundan ayrılmasına kesinlikle karşıydı. Aksi takdirde mutluluğunu asla dört başı mamur olamayacağını söylüyordu. Hem de tanıdığı kadarıyla çok sevdiği bu pırıl pırıl oğlanı yanında eğitmek amacındaydı. Oysa ben işte en çok bundan korkuyordum. Çünkü Sadun'un eğitim metotları katıydı. Özellikle sevdiklerine, iyi bir gelecek vadeden kişilere karşı acımasızdı. Bu konuda ikimiz hep tartışırdık. Ben, körpe bir dal fazla zorlanırsa kırılır düşüncesinde olan, ılımlı, hoşgörülü bir öğretmendim. O ise, kırılan kırılır, demek ki yeterli gücü yokmuş. Ama dayanabilen, mutlaka gerçek başarıya ulaşır tezinde ısrarlıydı. Sık sık tekrarlanan, aylar öncesi davetlerin kalabalık masalarında, delice sevdiği kadının incinmesi riskine karşın defalarca Türkçesini düzeltmişti. Özellikle Türkçe konusunda en ufak bir vurgulama hatasına bile tahammülü yoktu. Ben önceleri bu tutumdan rahatsız olmuş, herkesin içinde utanmış ama sonradan müteşekkir kalmıştım. 14 yıl birlikte olduğum hukukçu kocam ve yine kültürlü bir hukukçu olan kayınpederim, bir kez olsun herhangi bir düzeltmeyi ya gerek duymamışlar ya da zahmet etmemişlerdi. Fakat 11 yaşlarında bir çocuk annesinin olgunluğunu gösterebilir, üvey babanın eleştirilerine katlanabilir miydi? Henüz yolun başındayken ilişkilerinin onarılamayacak boyutlarda zedelenmesinden korkuyordum. Uzun uzun ölçüp piştikten sonra kararımı veriyorum. Bağrıma taş basarak oğlumun velayetini Feridun'a bırakacağım. Çevreden duyacağım acımasız eleştirilere de hazırım. Nitekim ileriki yıllarda isabetli bir karar aldığım ortaya çıkacak. Canımdan çok sevdiğim bu iki varlık birbirini yavaş ama iyi tanıyıp anlayacaklar. Sağlıklı, güzel ve Mehmet açısından çok yararlı bir ilişkileri olacak. Yaşam boyu asla vazgeçmeyeceği erdemli ilkeler edinecek. Ne pahasına olursa olsun verilen sözü tutmak ve dürüstlük şart. Yeni her konuda araştırma gerekli ve evde ufak tefek onarımı halledecek beceriyi edinmek yararlı. Bu tür becerileri öğretmeye çalışırken Sadun'un öfkeyle gürleyen sesini sık sık duyacağım. Ama ne ben ne de Mehmet gücenip kırılmayacağız. Çünkü artık iyi tanımış olacağız bu mükemmeliyetçi adamı. Bir süre sonra Feridun İstanbul'a gelerek annemle ve kardeşim Okan'la görüşüp konuşuyor. Konu hep aynı. Boşanmama engel olabilme çabaları. Bazen başını duvarlara vurup ağladığı da oluyor ama nafile. Artık çok geç. Hem zaten ben onun asla değişemeyeceğini, tüm hezeyanlarının, vaatlerinin geçici olduğunu biliyorum. Ailem ise bu aniden patlak veren olay karşısında şaşkın. Ne diyeceklerini bilemiyorlar. Feridun bir akşam beni kaldığı Tarabya Oteli'ne yemeğe davet ediyor. Gidiyorum. tatsız tuzsuz bir yemekten sonra deniz kenarında sessiz yürüyoruz. Boğazın suları karanlık, ürkütücü. Derinlikleri sırlar, yitirilenler ve beklentilerle dolu sanki. Mehmet'i alıp geri kalan tatili için değişik bir yerlere götürmek istiyorum. Olumlu karşılıyorum. Benim böyle bir olanağım yok. Annemin küçük dairesinde hiç de keyifli olmayan bir ortamda sıkılıyor oğlan. Sevinerek gidiyor babasıyla. Benim yalnızlığımı ise sadece Sadun'dan gelen anlamlı mektuplar ve sık sık gerçekleşen telefon konuşmaları gideriyor. Kanadalı ortaklarla Türkiye'ye daha çok yatırım ve yeni projeler konusunda boğuşup durmakta. Sabırsız ve sıkıntılı. Çünkü aklı bende. Bu arada hazır bol vaktim varken araba ehliyeti almamı öneriyor. Önce pek sıcak bakmıyorum ama girişimde bulununca hoşuma gidiyor. Böylece hem oyalanmış oluyor hem de ileriki yaşamımda çok işime yarayacak ehliyeti alıyorum. Yepyeni, hareketli bir hayatın ilk simgesi. Okulların başlama dönemi gelince oğlumu hazırlamak ve ilk birkaç günü yanında olmak üzere Ankara'ya giderek Burba Palas Oteli'ne yerleşiyorum. Mehmet benimle kalıyor ve nedense o yaşlarda çok cazip gelen otel yaşamının keyfini çıkarıyor. O sırada Sadun da Kanada'dan dönmüş, eskiden olduğu gibi Büyük Ankara Oteli'nde kalıyor. Mehmet için küçücük ama tam işlev görebilen fevkalade bir dürbün getirmişti. Ana oğul üniforma alışverişinden döndüğümüzde dürbünü vererek kimin hediyesi olduğunu söylüyorum. Uzun süredir bir dürbün isteyen Mehmet çok sevinip pencereden uzun uzun çevreyi inceliyor ve damdan düşercesine bir soru soruyor. Anne, sen Sadun Bey ile evlenecek misin? Ne dersin, evleneyim mi? O seni istiyor mu? Evet, çok istiyor. Öyleyse bence evlen. Küçük havasını devamlı kurcalayan, annem şimdi nerede oturacak, ona kim bakacak sorusu böylece cevaplanmış. Çocuk rahatlamıştı. O gece baş başa yediğimiz yemeğin sonuna doğru, kararlaştırdığımız üzere Sadun gelip bize katılıyor. Sohbet esnasında bir sürü soru sorup dururken, Mehmet'in ona Sadun amca diye hitap etmeye başladığını sevinçle fark ediyorum. Yıllar sonra güzel ve anlamlı ilişkilerinin temeli atılıyor. Ekim başında bir öğleden sonra çalan telefon, Sadun'u ilgilen boşanma sonucunu müjdeliyor. Heyecan dolu ses, derhal ilk uçağa atla gel, biletin Yeşilköy'de hazır diyor. Bu kadar aceleye şaşıyor, annemin de onaylamayan bakışlarını görünce, direnmeye kalkışıyorum ama telefonun öbür ucundaki coşkuyu bastırmak mümkün değil. Esenboğa'ya binip de arabaya neredeyse kucakta götürüldüğümde birkaç saat önceki nazlanmamdan utanıyorum. Artık özgürüz diye sessiz çığlıklar atarak mutluluğumuzu tüm dünyaya haykırarak Büyük Ankara Oteli'ne gidiyoruz. Şimdi sıra evlilik planlarında. Sadun, gemi yolculuğu esnasında durumu açıkça anlatmıştı. Petrol bulma umudu ve 8.000 dolar birikiminden başka bir şey yoktu. Ama korkusu da yoktu ve kocaman bir yüreği vardı. Yiğit adam kendi evini kendi yapar sözünü her fırsatta tekrarlar ve şartlar il verdiğince uygulardı. Yıllar önce kaybettiği babası Hamdi Nusret Çançar'ın geride bıraktıklarından sadece bir tesbih ve birkaç kitap almıştı. Daha sonra vefat eden çok varlıklı, çocuksuz amcadan kendisi ve diğer iki kardeşine kalan hayli yüklü mirası da reddetmişti. Gerekçesi sağlığında amcasıyla yakın bir ilişkisi olmayışı ve de bu servetin onun onaylamadığı kazanılış biçimiydi. Ancak bir önemli gerekçe daha vardı. Henüz 17 yaşındayken bir gün süt vermek için kapıya gelen yaşlı sütçü, "Senin baban nerede?" diye sormuştu. "Her zamanki gibi eczanesinde." "Hayır, onu değil. Öz babanı soruyorum ben." Çok şaşıran delikanlı, bir şey belli etmemeye çalışarak "Bilmiyorum" deyip içeri girmişti. Olayı kimselere anlatmayıp gizli soruşturmalara başlamış. Bu soruşturmalar onu İstanbul'a kadar götürmüş ve sonunda biyolojik babasının ailesini bulmuştu. Devamlı seyahat eden bu baba, tesadüfen tam o sırada oradaydı. Delikanlıyı karşılarında görüp kim olduğunu öğrenen kuzen ve yengenin şaşkınlıktan eli ayağı dolanmıştı. Bu, Sadun'un hiçbir iletişim kuramadığı biyolojik babasının ilk ve son görüşü olacak. Yıllar sonra onun meşhur bir yerde öldüğünü öğrenince kalbinde tuhaf bir sızı duyacaktı. Öykünün başlangıcı şöyleydi. Anne ve babası büyük bir aşkla evlenmişler fakat nedeni bilinmez çok kısa bir süre sonra boşanmışlardı. Hamile olan genç kadın annesinin yanına gitmiş ve işgal altındaki İzmir'de çok zor şartlar altında oğlunu doğurmuştu. Sadun 2 yaşlarındayken eve bir erkek gelmiş. "İşte baban, askerden döndü" demişlerdi. Sıkıntı içinde yaşam savaşı veren, güzelliği dillere destan anne, eş dost aracılığı ile tekrar evlendirilmişti. Saygın bir kişiliği olan Hamdi Nusret Çançar, çocuğu nüfusuna geçirip öyle bir özveriyle yetiştirmişlerdi ki, Tesadüfen gerçeği öğrenen delikanlı belki üzülür diye olaydan İzmir'dekileri hiç bahsetmemişti. Sadun kendisine verilen soyadını daima Kıvanç'la taşıdı. Bey babasından sık sık sevgi ve saygıyla bahseder, eğitimine, kişiliğine katkılarını minnetle anardı. Ama o soyadıyla ilgili miras, mal ve mülkten uzak durdu. Gururu, yasal haklarından yararlanmayacak kadar yüksek, kişiliği, insani değerlere hep öncelik verecek kadar erdemliydi. İşte şimdi 50 yaşında yeni ev kurmaya hazırlanıyordu ve özenle seçilmiş giysileri ve kitaplarından başka bir şey yok sayılırdı. Bana gelince hem Sadun'un isteği üzere hem de oğlumu orada bırakacağım ve alışılan düzenin bozulmaması için koca evinden sadece iki valizle çıkmıştım. Geçen 14 yılın anısına bir tek mücevherim, herhangi bir takım bile yoktu. İyi ki yoktu ama vaktiyle özenle seçilerek bana hediye edilen gümüş ve kristalleri belki değerlendirmek ister gerekçesiyle bizzat annemin gidip alması için Sadun'u razı edebilmiştim. Çankaya'da vasat bir daire kiralayıp olanakları ölçüsünde onarmayı ve döşemeye başlıyoruz. Ahşap perde kornişleri, ilave raflar gibi marangozluk işlerinin hepsini ayırabildiği kısıtlı zamanda büyük bir keyif ve beceriyle Sadun yapıyor. Ben coşku içinde dükkan dükkan dolaşarak tencere tavadan havlu ve çarşafa kadar eksikleri tamamlıyorum. Alabildiklerimin hiçbiri ilk evimdeki kalite ve şıklıkta değil ama benim için çok daha güzel ve kıymetliydi. Kendim seçiyor, müşterek zevkimize göre döşüyorum yuvamızı. Bu arada nikah işlemleri de azami hızla yürütülüyor. Nihayet 27 Ekim 1971'de bir akşam üzeri yeni evimizde gerçekleşen sade bir törenle evleniyoruz. Konuk olarak sadece nikah şahitliğimizi yapan dostlarımız Ersoylar ve Edenler var. Feri Ersoy ve ağabeyi Sedat Eden'in karısı Esin, tesadüfen Amerikan Kız Koleji'nden arkadaşım. Boşanma davasının zor günlerinde şahidim olma yürekliğini göstererek büyük destek sağlamışlardı. İşte şimdi de mutluluğumu paylaşıyor. Yeni tanıdıkları Sadun'la dostluk bağları kuruyorlar. O geceden itibaren 22 yıl boyunca en parasız günlerimizde bile her ayın 27'sinde bana bir kırmızı gül gelecek ve teker teker sayılarak tam 267 kez mutluluğumuza kadeh kalkacaktı. O zamana dek Sadun'u hep otel yaşantısı izlemiş olduğumdan onun nasıl bir everkene dönüşeceğini merak ediyordum. Mükemmeldi. Çok güzel alışveriş ve yemek yapıyordu. Özellikle deniz ürünlerine meraklı olduğundan onları daima kendisi alıp özenle pişiriyordu. Evdeki her tür su veya elektrik sorununu anında çare bularak hiç şikayet etmeksizin en pis işleri bile yapıyor, yorulmak bilmiyordu. Yorulsa da bir duş karşısında ışıl ışıl kadını ve birlikte içilen iki kadeh rakı bütün yorgunluğunu alıyordu. Beraberliğimiz süresince bu hep böyle devam etti. 70 yaşını geride bıraktığında hala günde 10-12 saat çalışabiliyor, akşamları tatlı bir sohbetle aheste içilen rakı ona ertesi günün zindeliğini kazandırıyordu. Gücünü benim güler yüzümden aldığını söyleyerek omuzlarıma hayli ağır bir sorumluluk yüklemişti. Çünkü birkaç kez keyifsiz olduğumda onun gerçekten ne hale geldiğini görmüştüm. Yeni evlendiğimizde sabahın 5'i veya 6'sında kahvaltı hazırlamak hayli zor gelmişti. 4-5 saat uykuyla yetinen Sadun adeta zıplayarak yataktan kalkıyor, duşunu alıp iştahla mutlaka iki yumurta içeren kahvaltısını hazır oluyordu. Erken kalkmam için bana asla baskı yapmamıştı ama birlikte zengin bir kahvaltı ona öylesine keyif ve güç veriyordu ki 1-2 saat eksik uykuya değerdi doğrusu. Annesinin yerleşmesinden ve güvenilir birisinin himayesinde olmasından rahatlayan Mehmet, yeni evimizi ilk konuğu oluyor. Konuk sayılır çünkü pazar sabahı 9'da alınıp akşam üzeri 6'da geri götürülecek. Feridun velayeti alıncaya kadar süren tutumunu değiştirmiş, sen annesin, ne zaman istersen birlikte olursunuz sözlerini unutmuştu. Dakikası dakikasına kurallara uymak gerekiyordu şimdi. Yine de kısıtlı beraberliğimiz neşeli geçiyor ve oğlum mutluluk yuvası adını verdiği bu evde de bir odası olduğunu biliyor. Sadun, vatanını seven her Türk bu ekonomik savaşı kazanıncaya kadar durmaksızın çalışmak zorunda savundan bu hassas dönem süresince vazgeçiyor. Öğleden sonra birkaç saatini Mehmet'e ayırarak çok sevdiği ve mutluluk arabası dediği Ford Station ile dolaştırılıp tenha bir yerde ilk direksiyon derslerini veriyor. Onun yeni eve arabayı hep mutluluk sıfatını yakıştırmasını hem seviniyor hem de bu çocuk mutluluğa böylesine hasret miydi diye düşünerek üzülüyorum. Bir başka ders öğle yemekleri sırasında veriliyor. Sofra kurallarına çok bağlı olan Sadun, Mehmet de bazı eksik ve yanlışlar fark etmiş. Bunları ancak dolaylı yoldan ona iletirse olumlu etki yapacağını bildiğinden şöyle bir çıkış yolu buluyoruz. O bizdeyken aynı hataları ben yapacak ve sert bir dille uyarılacağım. Planımızı uyguluyor, başarılı oluyoruz. İşittiğim azadan utanmış gibi görünerek mutfağa gittiğimde Mehmet peşimden gelerek "Anacığım üzülme sakın, öğretmek için, senin iyiliğin için biraz sert söyledi ama adamın yüreği iyi" diyor. Bu sözleri yıllar sonra hep gülerek hatırlayacağız. Hoşgörüsüzlüğü ve sertliğiyle tanınan Sadun'un işte böylesine ince düşünceleri, yan vurulmaz kişiliğinin inanılmaz bir freni vardı. En coşkulu anlarında bile cinsel duygusallığa büyük saygı, sıradan bir baş ağrısına sınırsız şefkat gösteriyordu. Paylaşarak sorunlar gideriliyor, sevinçler çoğalıyordu. Demek gerçek anlamda evlilik buydu. Doğru eş bulunabilirse, insanlar mutluluk dalgalarıyla bazen sakin bir limana sığınıp, bazen enginlere sürüklenebilirlerdi. Birlikte nerede görünsek dikkati çekiyor, genelde gıpta eden, bazen de haset bakışlarla karşılaşıyordu. Uzun yıllar koruyacağımız mutluluk simgesi olmuştuk adeta. Çok seyahat ettiğimiz için değişik ülkelerin otellerinde kalıyorduk. Nerede olursak olalım, özellikle sabahları kahvaltı salonuna girdiğimizde ışıltımız diğer konukların mahmur ve biraz da asık suratlarında yansıyordu. Bir keresinde bir yabancı dayanamayıp, "Hayrola, altın madeni mi buldun?" diye sormuştu. Kadınına sıkıca sarılan Sadun, "İşte görmüyor musun?" demiş, sonra da o coşkulu sesiyle ilave etmişti. "Şimdi siyah altının peşindeyim. Neye mal olursa olsun petrolün peşini bırakmayacağı her halinden belliydi." İlk yurt dışı yolculuğumuzu Kanada'nın global bir petrol sanayi merkezi olan Calgary'ye yapıyoruz. Sadun'un dekoratör kızı Saide ve elektrik mühendisi olan oğlu Kemal anneleriyle birlikte orada yaşıyorlar. Yani hem ticaret hem ziyaret amaçlı bir seyahat. Farklı açılardan hepimiz için önemli tanışma. Kemal sıcak bir yakınlık gösterirken Saide uzak ve soğuk davranarak eleştirici gözlerle devamlı beni izliyor. Bu hem onların doğal yapılarından hem de kızın babasına olan sağlıksız bağından kaynaklanıyordu. Yeni evlendiğimizde gönderdiği ikimize hitaben yazılmış mektupta "Seni başka bir kadınla paylaşma fikrine dayanamıyorum" diyerek bencil tavrını açıkça ortaya koymuştu. Sözünü ezirgemeyen, cüretkar tutumunu babasından almıştı ama ne onun parlak zekasına ne de kocaman yüreğine sahipti. 2 ay kadar kaldığımız Calgary bana ilginç ve cazip gelmedi. Evet, teknoloji ileri düzeyde, her taraf bakımlı ve tertemiz. Doğa da çok güzel ama bir şeyler eksik gibi. Ülkemde ve Avrupa'da görmeye alıştığım asırların birikimi, o anlamlı güzellik yok. Her şey yüzeysel sanki. Sadece zengin ormanlardan faydalanarak, kerestenin bol ve zevkle kullanıldığı özenli evler hoşuma gidiyor. Bu dik çatılı, genelde beyaz evlerin pancurlarıyla kiremitleri aynı renk. Alışılmamış sarılar, yeşiller, mavi ve kırmızılar, bakımlı bol ağaçlı bahçeler içinde çok sevimli görünüyor. Tek düze yemeklerinde ünlü Alberta sığırından yapılan 2 parmak kalınlığında ama yumuşacık biftekler pek lezzetli. Yanındaki garnitürüyle birlikte servis tabağı büyüklüğünde tahta tabaklarda sunulan bu besili etleri yiyen Kanadalılar, kanlı canlı, kuru ve soğuk ikliminde etkisiyle yüzlerinden sağlık fışkıran iri kıyım, neşeli insanlar. Türkan Petrol'ün merkezi Calgary'de olduğundan Sadun'un günleri toplantılarla geçiyor. Ankara'dan getirilen rulolar dolusu harita, jeologlar tarafından incelenip tartışılıyor. Bunlar zorlu arazi çalışmalarının binbir emek ve titizlikle çizilmiş, sondaja zemin hazırlayan haritaları. Bulgular, göstergeler hep iyi, hep umut verici ama Türkiye'nin istikrarsız durumu ve yabancı sermayeye karşı olumsuz petrol politikası yatırımcıları düşündürmekte. Çetin müzakereler sonucu ancak arpa boyu yol alınıyor, arazi ve büro faaliyetlerine, sondaj mükellefiyeti gelip çatana kadar devam. Sonrası meçhul. Sadun toplantılardayken ben bu sağlıklı iklimde bol bol yürüyüş yapıyorum. Trafik o kadar az ve sessiz ki şehir merkezinde bile doğayla baş başa gibi hissediyorum. Gökyüzü genelde masmavi ve -25 derecede bile paltosuz, kalınca bir cekette yürünebiliyor. Favori yerim otelimize yakın nehir boyu. Nehrin yüzünü kaplayan kalın buz tabakası ancak Nisan sonuna kadar parçalanmaya başlıyor. Suların akışını hiç göremiyorum. Dönmek üzereyken bir gün Sadun damdan düşercesine "Buraya kadar gelmişken sana bir Kanada vizyonu alalım" diyor. Sanki bir paket sigara almaktan bahsedermişçesinde ileri sürülen bu öneriye çok şaşırıp masrafı düşünerek hemen karşı çıkıyorum. Ama tanıdığım kadarıyla bu adamın bana o vizyonu alacağını da biliyorum ve hemen o anda ilk evliliğimden acı bir hatıra canlanıveriyor belleğimde. Babasının vefatından sonra Feridun her yıl Bursa'ya giderek Oradaki şeftali bahçelerinin ürün bedelini toplar. Ankara'ya dönerdi. O zaman anasıyla bir odaya kapanıp fısıltıyla konuşarak parayı bölüşürlerdi. Birkaç kez kayınvalidemin bana o yıl bir astrakan alma arzusuna şahit olmuş, bilgilenmemiştim bile. Kürke, gösterişe düşkünlüğüm olmadığı gibi asla gerçekleşmeyen bu arzunun işten gelmediğini, sadece ele güne karşı gerekli görüldüğünü biliyordum. Oysa şimdi durum bambaşkaydı. Sürekli beni memnun ve daha da mutlu etme yolları arayıp duran bu gönlü bol adamı kırmak olmazdı. İleride para sıkıntısına düşersek kürkü satabilirim diye düşünüp öneriyi kabul ediyorum. Birlikte gözde mağazalardan birine giderek beyaz üzerine siyah çizgili bir Kanada bizonu seçiyoruz. Sadun'un onu üzerinde gördüğü andaki yüz ifadesi bile böyle bir hovardalığa değer. Ankara'ya dönüşümüzde coşkulu ama düzenli yaşamımız yeniden başlıyor. Sadun sabahın altısında keyifli ve kuvvetli bir kahvaltıdan sonra işine gidip öğle vakti geliyor. Çabuk yenen bir yemek ve kısa bir kahve sohbetini takiben yarım saat kadar uyuyarak tazelenen enerjiyle tekrar büroya dönüyor. Akşam 7.30'da geldiğinde ise mezelerle donatılmış rakı sofrasında oturuyor, elim elinde, ayağım dizinde 2 saat konuşup dertleşiyoruz. İleriye dönük etraflı planlar yapmamız mümkün değil. Gelecekte petrol veya soğan ekmek olabilir ama birlikte hızlıdır ve güçlüyüz. Hem anasına kavuşmak hem de Kanada'dan gelen değişik hediyeler Mehmet'i mutlu ediyor. Ama bu arada babası uzlaşmaz ve acımasız bir tavır içinde. Bütün insani sözlerini unutup birlikte 2 günlük bir İstanbul yolculuğuna bile karşı çıkarak oğlunun öfkeden ağlamasına neden oluyor. Üstelik telefondaki hakaret dolu ses, "Sen irin kokan otel odalarındaki sefahatine dön. Mehmet'e gölge etme, bahke ihsan istemem." diye haykırıyor. Kendisinin tüm olanaklarına karşın karısıyla gerçekleştiremediği yurt dışı yolculuk onu çok kötü etkilemişe benziyor. Bu tatsız koşullar altında müşterek telefon konuşmalarımızı derhal son veriyorum. Gerekli mesajları artık Mehmet iletecek. Sadun evlendiğimizden beri kadınını aile fertleriyle tanıştırmak için can atıyor. Fırsat kolluyordu. Nihayet bir bayram tatilinden faydalanarak İzmir'e gidiyoruz. Beni bu güzel kenti ilk ziyaretim. İkimiz de farklı açılardan heyecanlıyız. Birimiz ancak 50 yaşında kavuşabildiği sevgiliyi tanıtmanın, diğerimiz ise mükemmeliyetçiliğiyle nam salmış birisinin seçimi olmanın ve bunun sorumluluğunun heyecanını yaşıyoruz. İlk karşılaşma ve açık, kapalı ön incelemelerden sonra herkes rahatlıyor. Hepsi de sevecen, iddiasız kişiler. Hele küçük yaşta öksüz kalan 3 kardeşi analık eden teyze, adeta şefkat simgesi. Çevresinde herkesin üstüne titriyor. Sofrada bizlerin tabaklarını gözlemekten kendisi bir şey yiyemiyor. Hayli kalabalık olan aile, Sadun'un etrafında bir sevgi ve saygı çemberi oluşturmuş. Ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinlerken, onun işaret parmağı yine kalkıyor ve etkili bir tonda, "Bilir misiniz ki?" diyor. "Şu küçücük kadın bana insanlığı öğretmiştir." Uzunca bir sessizlik oluyor. Ben utanarak mahcup bir sesle, "İnsanlık öğretilebilir mi hiç? O ya vardır ya da yoktur," diye mırıldanıyorum. Bu sözlerin tam olarak ne anlamda kullanıldığını bir türlü öğrenemedim. Yumuşak, hoşgörülü, ılımlı tavrım olabilir miydi kastedilen? Arazi çalışmaları tamamlanan Botan Kuyusu'nun 1974 yazında delinmesi şart. 1973 sonbaharında Sadun'un Kanada'ya gidip sondajı kesinleştirmesi ve gerekli parayı garantiye alması lazım. İkinci kez Calgary'ye yolculuk hiç ilgimi çekmediğinden, ben annemde kalacağım, bu ziyaretin çok önemli bir olaya gebe olduğundan hiç haberim yok. Hüsamettin Bey'in ölümünden sonra Muhsine Hanım'ın kişiliğinde olumsuz belirtiler baş göstermeye başlamıştı. Özellikle kardeşim Okan ve karısıyla ilgili birkaç çirkin davranışına boşanma davası sürecinde onun yanında kaldığım sırada şahit olmuştum. Örneğin bir ziyaretinde Okan, Shell'de pazarlama müdürü olduğunu müjdeleyerek bu nedenle karısına güzel bir yüzük almak istediğini söylemişti. Bu çok doğal isteği annemden inanılmaz bir cevap gelmişti. "Hayır, önce ananı alacaksın. Unutma ki ben her şeyimi seni İngiltere'de okutmak için sattım. Başarını bana borçlusun." Onun bu anlamsız isteği asla gerçekleşmemiş ve maalesef sevgili oğlu ile arasına adeta buzdan bir duvar çekilmesine neden olmuştu. Şimdi tüm ilişkileri bayramdan bayrama soğuk bir ziyaretten ibaretti. Kendi bencil davranışının sonucu gelişen bu tatsız durumu onarmaya çalışmak yerine Muhsine Hanım'ın kaprislerinin giderek arttığını görmekteyim. Bu arada çok sevdiğim Zekai eniştem sırasız bir ölümle öbür dünyaya göçmüş, teyzem Belkıs 2 küçük kızı ve kederiyle baş başa kalmıştı. Hala bilmediğim bir nedenden ablası da küserek ilişkileri kesmiş, bu zor günlerinde onu yapayalnız bırakmıştı. Annem teyzeme olan düşkünlüğümü bildiğinden gelişimin hemen ertesi günü sert bir sesle bana Belkıs'ı ziyaret etmeyi tasarlıyorsan hemen aklından çıkar diyor. O artık ne benim kardeşim ne de senin teyzendir. Görüşmenizi yasaklıyorum. Duyduklarıma inanamıyor, öfkeden deliye dönüyor ve hiçbir şey söylemeden kalkıp doğruca teyzeme gidiyorum. Tonton Belkıs'ım beni görünce sevinçten çıldırıyor. Tatsız konulara hiç değinmeyip mutluluğumu anlatmaya çalışıyorum ona. İyi güzel şeyler duymaya ihtiyacı var, farkındayım. Eski Levent'in özelliğini hala korumuş bir sokağındaki evi ve bahçesi, eniştem göçeli bakımsız kalmış ama o sıcacık, sevgi dolu hava yine hüküm sürmekte. Kapının önüne park ettiğim spor şevel arabaya hayranlıkla bakarak ve sık sık yaptığı gibi içini çekerek "Sen her şeyin en iyisine layıksın Gülceğizim," diyor. Birlikte İngilizce çalıştığımız günlerden, şimdilik ara verdiğim öğretmenlik deneyimlerimden, henüz ilkokulda olan kızları Figen ve İrem'den bahsediyor. Keyifle çaylarımızı içiyoruz. Tekrar geleceğime söz verip istemeyerek ayrılıyorum ondan. Ayaklarım geri geri gidiyor. Evde kopacak fırtınadan korkuyorum. 8. ayrımın sonu. Sayfa 57.